Ayrım 4, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 45. Zenginleşmenin yolu ocaktan geçer. Hayat bedel istemeden geçit vermiyor. Serdar Bey köşeye kurulmuş, sırtını ipek nakışlı büyükçe bir mindere dayamıştı. Bakışları karısının henüz kaldırmadığı nakış tefesine yerleştirilmiş, mekik masuralarına takılmıştı. Bey'in sağında Tahsin, solunda ise Kozlu'dan tahkimatçı Duran'ın büyük oğlu Kafir Mahmut oturuyordu. Yabancı mühendis ve ustalarla içli dışlı olduğu için kazmacılar adının başına gülümseyerek kafir sözcüğünü eklemişlerdi. Serdar Bey'in tam karşısında baş fedaisi Sait ile muhtar Katırcıoğlu bağdaş kurmuşlardı. Her birinin kafasında birer zuhaf stili fes vardı. Serdar Bey güvez rengindeki püsküllü fesini diğerlerinden farklı olarak sağ kaşının üzerinden gelincik sıçanını andıran yüzüne doğru devirmişti. Fesin ön cephesinde hafif bir çukur vardı. Yar tekmesi diye adlandırılan bu çukur beyin yüzüne güvenilmez garip bir hava veriyordu. Konuşan her insanı dinlerken kaşlarını çatıyor, bakışlarını sonradan görmelere özgü katı ve yapay bir kibirle dayanılmaz hale getiriyordu. Boynu Angutunkine andırırcasına ince ve eğriydi. Bu hilkat eğriliğinin ön yüzü ispirto alevi renginde ilginç bir deriye sahipti. Derinin altında yutkunurken şah merdan gibi inip kalkan ve insanı alengirli çağrışımlarla ayartan büyükçe bir Adem elması vardı. İkide bir yutkunuyor, esniyor, rehavet içinde görünüyordu. Konuşanları sabırla dinlerken bir salkım şakalak üzümü aldı sofradan. Katırcıoğlu'nun sırtını dayadığı duvar halısını süzdü. Zenginleşme yarışına katılan rakiplerinin yüzleri canlandı hayalinde. Sarıcazadeler, Çıkrıkçılar, Hacı Ahmet Ali, Süleyman Sırrı Beyler. Derin bir soluk aldı. Kafasında kat kat istiflenen ve demir külçesi gibi ruhunu ezen düşünceleri boşaltıp ferahlama ihtiyacı duydu.
''Zenginleşmenin yolu ocaktan geçer.'' diye söze girdi. ''Kafayı işletmeseydim, ahveşin keçisi gibi baş sallasaydım bu duruma gelmezdim. Her neyse, şimdi geçmişi konuşma zamanı değil, kafayı işletme zamanıdır. Kömürü ocak ağzından harman yerine, iskeleye, deniz kıyısına taşıyacak en az 50 yük hayvanına ihtiyacım var, bu bir.''
''Bu kadar hayvanı bulmanın yolu...''
''Dinle, dinle!'' diye uyardı Katırcıoğlu'na. ''Deminden beri konuştuklarınızın hepsi boş, faza fizo. Kömürü deniz kıyısından alıp gemilere götürecek olan en az 3 sandala daha ihtiyacım var. Bu 2, direk işini tamamen benim almam lazım. Bunun için de başkalarını aradan çıkarmam lazım, bu 3. Madene gönderdiğim amelelerin yevmiyelerini maden idaresinden benim almam lazım. Benim dağıtmam lazım. Bu 4. Kozlu'daki dükkanın çok faydasını gördüm. Bir tane üzülmez de bir tane de çay cumada açmam lazım. Bu 5.
Devrekli de açman lazım beyim dedi Kafir Mahmut.
O sonranın işi diye kesip attı Serdar. Arazi kanunnamesinden faydalanıp bu havaldeki devlet arazisinin bir kısmını üzerime geçirmem lazım. Devir değişti. Ecnebilere bile arazi satın alma hakkı tanındı. Allah'ın yardımıyla eğer bu adımları atarsam beni hem Bahriye Nazırlığı hem Ecnebiler hem de Galata sarrafları ciddiye alırlar. Ereğli divasında bileğimi büken olmaz.
Doğrudur olmaz dedi Katırcıoğlu. Namın yayılır beyim diye mırıldandı Kafir Mahmut. Devlet katına kadar gider sayende ekmek bulur fakir fukara.
Serdar Bey'in karısı Dürdane Hanım yüzünde tatlı bir halvet kızılığıyla meyve dolu tabakları bir kenara çekti. Konukların saygılı bakışlarını duyumsayarak kahve dolu fincanların dizildiği gümüş siniyi sofraya indirdi. Konuklar Serdar'ı serdar eden gücün Dürdane'de bulunduğunu, Dürdane'yi dik ve egemen kılan şeyinde kendisini istemeye gelen 9 köyün erkeğini beğenmeyip geri çevirmesinin ötesinde babasından miras kalan mallar olduğunu çok iyi biliyorlardı. Babasına sözünü geçiren Dürdane, Serdar gibi bir Angut'un nesine vurulmuştu acaba? Köyü yıllarca meşgul eden bir soruydu bu ve cevabını Dürdane'den başka bilen de yoktu. Dürdane güzelliği ve malı mülküyle gelmişti Serdar Bey'e. Ya o? Çalak yürüyüşlü, korkak köy kabadayılığıyla mı? Bir tas yoksul aşıyla, sade suya tirit taşıyla mı?
''Şimdi gelelim işlerin nasıl olacağına.'' diye sürdürdü Serdar Bey. ''Hayvanatı toplama işini senin üzerine alman lazım Mahmut. Bu iş tavuk çağırır gibi bili bili demekle olmaz. Köy köy gezmenin zamanıdır.''
''Zeynel'i yanıma alsam?''
Bırak o basireti bokluyu diye çıkıştı Serdar. Kendi gevezeliğinin hammalıdır o. Bir iş çıkmaz ondan.
Taceddin'i al yanına. O köyleri iyi bilir dedi Dürdane. Hayvanın hasından anlar. İşi de iyi bağlar. Hünerlidir.
Tamam diye anında onayladı Serdar Bey. Taceddin'i al yanına. Celepçidir. Kiraladığınız hayvanları da sahipleri buraya getirip bıraksınlar. Siz köy köy gezin. Her sakaldan bir kıl çekersek köseyi hep beraber sakal sahibi yaparız.
Kira bedeli nedir diye sordu Kafir Mahmut. Şartlarını söylememiz lazım.
Şartları şudur. Şimdi ocak sahipleri bize ocaktan denize kadar taşıdığımız her 100 atikkiye...
Dipnot, 100 atikkiye 128 kilogram demek.
Kömür karşılığında uzaklığa göre 15 ile 90 arasında bir para öderler. Hayvan sahiplerine deyin ki her hayvan başına size günde 5 para verilecek. Bu bir... Eğer hayvanınız sakatlanır ölürse hayvanın o günkü pazar fiyatı neyse verilecek hem de kuruşu kuruşuna.
Ölürse zarar edersin beyim dedi Muhtar Katırcıoğlu.
Siz söylediklerimi yapın ben zarar etmem. Eğer kiracı tayfasından birinin hayvanı telef olursa maden sahibi hayvanın değerinin yarısını ödemek zorundadır. Gelelim sütun işine bu iş ciddidir şakaya gelmez. Bu işi tahsin ele alsın. Mahmut sen de yarın babana haber gönder buraya gelsin. 15 sene sütun keşlik yaptı. Onu dinlememiz lazım. Bu arada Tahsin sen Feridun'la Fevzi'yi de çağır.
Cevdet'le satılmışı da çağırsın dedi Durdane. Serdar Cevdet'i sevmediği halde.
Bak o ikisini unutmuştum. Onları da çağır dedi. Kesme taşıma işini onlara yüklerim. Benim tezelden Ereğli Madini Humayun'la hazırlığına gitmem lazım. Birkaç önemli yer var. Oraya adamlar sokup kesim için ruhsat çıkarmam lazım.
Serdar Bey bir an önce yapılması gereken işler konusunda görüş ve emirlerini bildirdikten sonra derin bir soluk aldı. Kendine geldi. Gelmesiyle de hakkında dönen dedikodulara takıldı kafası. Madenle birlikte bu köy dedikodusunu büyüterek büyümüş, o güzelim saf Elvan köyü olmaktan çıkmış, eskiden onun bir mahallesi olan Zonguldak olarak anılmaya başlamıştı. İnsanları bu kadar kurtlaştıran, hasete ve kine dönüştüren şey neydi acaba?
Cebeli benim için her kuşa şahin kesildi o adam demiş. Haramzade demiş. Benim soyumda harama uçkur çözen bir tek adam yok. Ama Cebeli'nin soyu haramzadelerle dolu. Herkes onu akıl kumkuması, halim salim bir adam bilir. Halbuki içi kıvıl kıvıl kurt mahşeridir. Akıllıymış.
Eskiden ne akıllı adamlar vardı dedi Muhtar Katırcıoğlu. Maden çıktı çıkalı akıllı adam kalmadı. Akıllınız kim? Öndeki zincirli. Serdar Bey sarf ettiği sözlerin doğru ve eğri yanlarını öğrenmek için bakışlarını Dürdane'nin bakışlarına çevirdi. En güçlü kararları aldığı, en güçlü göründüğü anlarda gücünü yitirdiği duygusuna kapılıyor, çareyi karısının bakışlarına sığınmakta buluyordu. Hayat ne kadar da zordu. Bedel istemeden geçit vermiyordu hayat. Düşmanları yoktu ama her taraf düşman doluydu. En kötüsü de insanın içinin düşmanla dolmasıydı hınca hınç. Savaşacak yer kalmayınca teslim oluyordu insan onlara. Sinirlenmeye değmez dedi Katırcıoğlu. Cebeli'nin 31 Osman'dan başka dostu kalmadı bu köyde. Evinin badavraları çürümüş, yağmurda damladığını söyledi. Gel yap dedi. Yapmam, ben Kara Süleyman değilim.
İdaresi bozulmuş zaten diye tısladı Tahsin. Ambarda unu kalmamış. Bundan sonra karılarını yollarda görürüz. Yol kenarlarındaki badımalakları derer, götürür pişirir, Cebeli'ye yedirirler.
Uğraşmaya değmez diye yeniden söze girdi Katırcıoğlu. O geveze gebeş haliyle yakında ölür gider. Olan karılarına olur.
Ocağın üstünde sölpüyerek taşan süte doğru koştu Dürdane. Zencefil ve kavrulmuş kestane kokusuna yanık süt kokusu karıştı.
Ölmez dedi Serdar Bey. O it canlıdır. Yiyecek bir şey bulamayınca daha da rahat eder. Karnı boşalır. Basur'un baş belası olan hacetinden de kurtulmuş olur. Tiksinti lanet herif.
Bence Cebeli'yi ayağına çağır beyim dedi Said. Dilini tutmasını, tutmazsa kesileceğini söyle. Baş fedaisinin fikri hoşuna gitti Serdar Bey'in. Dürdane'nin Cebeli konusundaki hassasiyetini bildiği için arzusunu açıklamaktan kaçındı. Kadının ölen babasının yakın arkadaşıydı Cebeli. Misafirleri süzdü, onların önünde Dürdane ile zıtlaşmaktan korktu.
Serdar'ın ipleri karısının elindedir diye düşünen kaç kişi vardı bu Zonguldak'ta acaba? Zamanı değil dedi. İnsanları ve eşyaları kendi egemenliğinin önünde birer engel olarak görmeye başlıyordu. Halk başı sonu belli olmayan bir merdivendi. Bu merdivenin ayakları yoksulluğa dayanıyordu. Kafasını işletmeyen her insanın sırtı bu merdivenin bir basamağıydı. Bu basamaklara basmadan, zahmeti ve acıyı yaratmadan yükselmenin yolu yoktu. Tap basan Şükrü'nün dışarıdan gelen sesine kulak verdi.
''Kaltabanlarını salma üzerime Serdar, tıkınma. Kalk sofradan, ben geldim. Badem parmağını çek gözümün önünden, saygılı ol. Kalk selama dur, Derya Paşası geldi.''
Tüyleri diken diken oldu Serdar Bey'in. Misafirlerin gizliden gülümsediklerini sezinleyince öfkesini gizleme gereği duydu. Yapmacık bir gülümsemeyle ''Sait kalk'' diye omurdandı. ''Bu salyalı deli köpek gene geldi. Tekmele uzaklaştır buradan.''
''Durun karışmayın'' diye çıkıştı Dürdane. ''Adamı dövdünüz, uzaklaştırdınız hep. O da inada bindirdi. Bundan sonra siz karışmayın, bana bırakın onu. Deli dövülmez. Allah bütün günahları siler ama deliyi dövenin günahını silmez.''
Yarım tas süt ve bir parça ekmekle dolaba gidip Serdar'ın eskimiş beyaz gömleğini aldı. Tap basanın sesi iyice yaklaşmıştı.
''Ocak göçtü, küfeci kaçtı, kazmacı atladı, fukaranın tavuğu tek tek yumurtladı, çüküm geğirdi rahatladı.''
Aralanan kapıdan tekme ve tokatın çıkacağını beklerken Dürdane'nin gülümseyişiyle karşılaştı tap basan. Şaşırdı, çıfıt çarşısına dönen yüzünü kapı aralığına çevirdi yeniden. Sütü ve ekmeği uzatırken,
''Korkma, kimse bir şey yapmaz sana.'' dedi kadın. Delinin sol gözünün altındaki tike takıldı. ''Al bunu giy, üstündeki o yırtığı da çıkar.''
Tap basan gömleğin içinde Serdar'ı görür gibi oldu, tikleri çoğaldı.
''Götür onu, ben giymem.'' diye omurdandı. ''Garip çingenenin nesine gerek gümüşlü zurna?''
Ekmeğini ısırdı, sütü kafasına dikti.
''Sana bir sualim var Dürdane, sorsam mı?''
''Sor.''
''Serdar'dan izin aldın mı?''
''İzin almama ne hacet var, sen sor.''
Boşalan tası uzattı, bükümlenerek omuzlarına doğru akan ak saçlı koca kafasının üzerine koydu ısırılmış ekmeğini.
''Geçen gece Pavlaki Zafir Yuvan Vasil Efendi'nin 46 numaralı ocağının tam önünde benim gibi ak sakallı bir adam görünmüş. Badem parmağını kazmacıların gözüne dikmiş bir söz söylemiş.''
''Ne söylemiş?''
''Kadın var kardan soğuk, kadın var kordan sıcak.'' demiş. ''Bunu nasıl var mı?''
Tap basanla gireceği sohbetin sonucundan korktu Dürdane.
''Vallahi Şükrü ben bilmem, başkasına sor.''
''Ben yakında evleneceğim de hazırlıklı olmam lazım.''
''Hayrola, kimi buldun?''
''Cebeli'nin küçük karısını ayarladım. Allah razı olsun, Cebeli de kolaylık gösterdi. Kadına arkadan baktın mı?''
''Bakmadım.''
''Sana ruhsat verdim, git bak. Kadının arkası arka değil, çeki taşı, tam bana göre. Kaz kazla, daz dazla, kel tavuk kel horozla.''
''Burada fazla bekleme Şükrü, kafandaki ekmeği al git, evlerin önünde de bağırma, bağırırsan döverler, ekmek vermezler sana.''
Dürdane'nin alelacele içeri girmesine üzüldü tap basan. ''Severim seni babiko'' diye mırıldandı. Ekmeği kellesinden aldı, yiye yiye uzaklaştı. Serdar misafirlerle bayramın tahliyesine kaç yılın kaldığını tartışıyordu.
''Kör bayramın tahliyesini takmayın kafanıza beyler. Dedim ya, içeride suç işlemiş, birini baldırından bıçaklamış. O ömür boyu kalır artık orada.''
''Bayram çıksa da bu avali de onu yaşatmazlar beyim.'' dedi Sait.
''Rahat dursa yaşar.'' diye karşı çıktı Muhtar Katırcıoğlu. ''Rahat durmazsa ocak sahipleri öldürtür onu.''
''Zehra geçenlerde gene bizim Dudu'ya senelerdir bayramla görüşmedim. Sebep Serdar'dır.'' demiş.
Tahsin'in bu haberi karşısında bağdaşını aniden bozdu, tilki oturuşuna geçti Serdar Bey. İçini kavuran öfke yüz atlarını ürpertici bir tarzda değiştirmişti.
''O kahpenin çenesini kapatmanın zamanı geldi. Senelerdir bizim ailenin aleyhinde attı tuttu. Kendi büyüklüğüme sığındım, bir şey demedim. Artık yetti. Benim nasıl hançer delmez, kurşun işlemez bir bela olduğumu yakında anlar o.''
Uysallığını, kocasının aşırılıklarını dizginleye dizginleye derinleştiren bir kadın haline gelmişti Dürdane. Öfkelenince kocasının kızaran gözlerine, öfkeden sonra ise kızaran yüzüne bakarak makul, akılcı şeyler söylüyordu. Serdar'dan daha çok Serdar'ı kışkırtan insanlara kızıyordu. Hiçbir şey yapmayan insanların eve gelmesinden korkuyordu. Dedikoduyu, kışkırtmayı en çok onların yaptıklarına inanmıştı. Zoruna gidiyordu onlara hizmet etmek. Dışarı çıktı, çömeldi, sırtını duvara yasladı. Alnını avucuna verip içini dinledi. İçindeki hiçbir sesin kendisine ait olmadığını düşündü.
gökyüzüne yazılmış mektuplar. Ben onu anlarsam o da beni anlar.
Kömür yüklü vagonu tek başına iterek götürüyordu Hızır. Sırtı terlemiş, gömleğine yapışmıştı. Bu işin daha kaç yıl süreceğini düşünüyordu. Çarıkları ıslanıp gevşedikleri için ayaklarından ikide bir çıkıyordu. Kuru bir yere geldiğinde vagonu durdurdu.
Bu foltanlar da başıma bela diyerek çarıklarını çıkarıp kömür bloklarının üzerine koydu.
Suyun ve çarığın buruşturduğu uzun tırnaklı ayaklarına baktı loş karanlıkta. Galeriyi dinledi. Üzülmez deresinde yüzen balıklar canlandı sürüler halinde. Hemen oracağı iki rayın arasına işedi. Uçkurunu bağladı. İtmek için vagona var gücüyle yüklendi. Birden gözleri karardı. Soluğu kesilir gibi oldu. Bacakları gövdesini taşıyamayacak derecede güçsüzleşti. Düşmemek için çömeldi. Sağ böğrünün üzerine yattı. Göz kapakları süzülerek galeriyi ışığa açan kocaman gözlerini kapattı. Gözlerini açtığında babasının kararmış, endişeli yüzüyle karşılaştı. Endişenin koruyucu, sevecen dünyasını seyre koyuldu babasının bakışlarında.
''Ne oldu oğlum, niye bayıldın? Kafanı bir yere mi çarptın?''
Atların katırların konulduğu, keskin gübre, sidik ve kömür kokan bir ocakta olduğunu anladı. Tavan karanlığında uçlarında su damlaları bulunan ve babasının bağıran merakı gibi hafif hafif ışıldayan kayalara baktı. Oğlunun bakışlarındaki dermansız cevabı sezen Hurşit üstelemedi.
''Al bu ekmeği ye, üzerine de bu suyu iç. Yat dinlen biraz. Ocak çavuşu beni burada görmese iyi olur. Eccük uyu, ben gene gelirim.''
Sırtını yattığı çuldan kaldırdı. Babasının uzattığı mısır ekmeğini ve su dolu bakır tası aldı. Az ötede gübre yığınının yanında yatan ihtiyar katırla göz göze geldi. Tanıdı onu. Katırın kendisine geçmiş olsun diye fısıldadığını sandı. Önünde neden ot ve su yoktu? Babasının bu katır hakkında anlattıklarını anımsadı. 6 yıldır gün ışığı görmemiş, gece gündüz durmadan kömür blokları taşımıştı damarlardan kuyu ağzına. Sırtı yara bere içindeydi. Yeterince beslenmediği için iskeleti derisinin altından görünmeye başlamıştı. Katırın aklından ciddi şeyler geçirdiğini, kendisine önemli bir şey sormak istediğini ama soramadığını düşündü Hızır. Katır aç mıydı acaba? Açlığını düşünmeyecek kadar mübarek miydi? Anasının boynuna bağladığı muskaya dokundu çenesinin ucuyla. Bu katırın anası babası nerelerdeydi şimdi? Boynunda onu koruyan bir muska neden yoktu? Katırın 6 yıldır çalıştığı ocaklara hiçbir şey söylemediğini, acısını ve yalnızlığını gizlediğini düşündü Hızır. Katır kim bilir belki de bir ay önce aniden düşüp ölen ve küfeciler tarafından kendisine bağlanarak sürüklene sürüklene kuyu ağzına götürülen arkadaşını düşünüyordur. Ölen o at bu katırın babası olamaz mıydı? Babasını ana galeride sürükleyerek ta kuyu ağzına götürmüş olmanın dehşetini de düşünmüş olabilirdi. Ocağın kendisine, kendi kara bahtına bir çift göz gibi bakan karanlıklarını süzdü Hızır. Hurşit'in ölüsünü ayaklarına kendir bağlayarak galeride rayların arasında sürükleye sürükleye kuyu ağzına götürdüğünü hayal etti. Sımsıcak iri gözyaşları süzüldü yanaklarına. Her insanın içinde en az bir ölü vardı. Elindeki mısır ekmeğini ikiye böldü. Tastaki sudan birkaç yudum aldı. Usuldan kalktı. Hırpalanmış ürkek adımlarla katıra yaklaştı. Başucunda çömeldi. Elindeki ekmeği alt dudağına dokundurdu katırın. Katır derin bir kuşkuyla ekmeği kokladı önce. Dudaklarını titreterek ağzına aldı. Ekmeğin çiğnenişini zevkle dinlemeye koyuldu Hızır. Güneşli bir günde çimenlerin üzerinde hayal etti katırı. Kuşlar, arılar, çiçekler ve yeni doğurmuş bir eşeğin sıpasını koklayışı. İçmesi için tastaki suyu burnuna değdirdi. Suyu kana kana içti katır. Perçemlerini okşadı. Gözlerine ve sırtındaki yaralara yakından baktı. Kömür tozlarının kapladığı tüysüz yerlerde bazı yaraların sertleşerek kabuk bağlamasına sevindi. Galeriden gelen ayak seslerine kulak verdi. Başını çevirince Mesut Çavuş'la göz göze geldi.
''Senin ne işin var burada Hızır? Niye işinin başında değilsin?''
''Vagonu iterken bayıldım. Gözümü açtım ki buradayım.''
Katıra ve ocağın kuru kesimine serilmiş çula baktı. ''Şimdi ben ne yapayım?'' dercesine durgunlaştı. Katır kendi perişan durumuyla hastaların anlaşılması gerektiğini anımsattı Mesut Çavuş'a.
''Niye bayıldın ki? Aç mı kaldın?''
''Açtım. Gece uyumadım. Karnımda ağrı vardı.''
Hızır'ın çıplak ayaklarıyla ışıyan kocaman gözleri arasında sıkışıp kalmış gibi hissetti kendini Mesut Çavuş. Ucu kızarıp şişen ve suratını haddinden fazla zavallılaştıran karga burnunu kaşıdı. Çocuğun yüzündeki masumiyet ve içtenliklerin bir acıma duygusu yarattığı içinde. Tüm merakını ve endişelerini çalı kaşlarının altında kaybolan minik gözlerinde toplayarak yeniden baktı Katır'a. 7 yaşındaki kızı Dudu'yu anımsadı. Atların yelelerini ören, boyunlarına kestiği kendi saç örgülerini bağlayan. "Acık otur dinlen," diye mırıldandı. "Sonra işinin başına dön. Memduh Çavuş görmesin, döver seni." İçinde yankılanan emrin gücüyle çulun üzerinde oturdu. Bir süre bakıştılar Katır'la. Sessizliğinden ve hüznünden etkilendi onun. Alışılmadık renklerle biçimlenir gibi oldu ruhu. Katır'ın kafasını karanlıktan çıkaramadığını, bu yüzden kafasının kömürleştiğini ama gözlerinin aydınlığı, duru suları ve çimenleri aradığını düşündü. Olmayacak hayaller kurmaya başladı. Katır'ı yanan bir ocağın çevresine götürdü. Elif kadının ve anasının kendisine yaptıkları gibi kısmeti açılsın, yeraltı karanlığından kurtulsun diye ocağın çevresinde dolaştırdı. Okunmuş bir avuç tuz attı ateşe. Okunmuş üflenmiş yeşil bez kılıflı bir muska taktı Katır'ın boynuna. Galeriden gelen ayak seslerine kulak verdi. Memduh Çavuş'un gelip kendisini dövmesinden korktu. Kalktı çuluyla birlikte Katır'ın arkasındaki karanlığa sığındı. Ocak cinlerini anımsadı birden. Bismillah diyerek boynundaki muskaya dokundu. Babasını görünce sevindi. Gizlendiği yerden ayağa kalktı. "Al bunları giyin oğlum," diyerek kendi çoraplarını ve çarığını uzattı. Babasının çıplak ayaklarını görünce kafasını iki yana salladı Hızır. "Ben çıplak ayakla çalışırım baba." "Olmaz, karnında ağrı var senin."
"Bunların faydası olmaz baba, giyersem gene ıslanırlar."
"İnat etme oğlum, al giy. Ben Harun'la konuştum. Doldurmayı, boşaltmayı beraber yaparsınız. Kuru yerlerde vagonu beraber itersiniz. Göleklerde binersin o itekler. Yalnız uyanık olun, çavuşlar görmesin."
Katır'ın yanında oturup çoraplarını ayağına geçirdi. Ayaklarına büyük gelen kuru çarıklarını ise deri sırımla iyice bağladı. Ayağa kalktı.
"Bu Katır'a hiç yem vermemişler baba, su da vermemişler."
Hurşit tepeden derin derin düşünen mağdurun sırtındaki yaralara baktı. "Hayvanların bakımı Mustafa'nın işidir. Mustafa'ya Allah bakmamış ki o da hayvanlara baksın. Şunun haline bak, bir deri bir kemik kalmış. Yazık günah, iş görmezse yakında çeker vururlar."
"Bize verseler de köye götürsek baba."
"Güçten takattan düşmüş yürümeyen hayvanları vururlar oğlum. Yürümeyen hayvanı köye nasıl götürürsün? Vermezler de. Depodaki küflenmiş hoddalaları torbaya doldurdu, köyüne götürdü diye şerefi dövdüler."
Baba önde, oğul arkada ana galeriye girdiler. Çalıştıkları ocağa geldiklerinde Harun vagonu doldurmuştu.
"Harun, bu çocuk hastadır, ona göre ha. Ayağını ıslatmasın."
"Sen merak etme Urşit emmi, ıslatmam onun ayağını."
Uzaklaşıncaya kadar oğlunun vagonu itişini izledi Hurşit. Yıllar öncesine oğlu yaşında olduğu günleri anımsadı. Hayatın kolaylaşmadığını, daha bir zorlaştığını düşündü. Ermenice konuşarak yanından geçip giden ustalara kulak verdi. Çalışmak için ocağa girdiğinde kazmacılar aynı şeyi konuşuyorlardı. Bu sefer daha sakin bir iklim içinde yaşlı insanlar gibi.
"Yani nasıl, anlamadım."
"Şimdi 14 yaşındayım ya," dedi Recep.
18
yaşıma kadar Allah izin verirse köyün dullarına yardım ederim. Söylenenlere kulak asmam, yüreğimi dinlerim, yardım ederim."
"Bütün dullara mı?" dedi Mikail.
Eğildi, çarığına giren kömür parçasını çıkardı. Kömür bloklarını arkaya doğru çekti. Alnının terini kolunun pasaklı yeniğiyle sildi. Yan yatarak sökme işine koyuldu.
"Ben ayrım yapmam. Bütün dullara yardım ederim. Ekmeğimin yarısını veririm. Suyu yoksa gider bir kova su getiririm. Dulun gözünde istek var. Dul konuşmaz. Dulu anlamayan kafirdir. Ben bakmadan anlarım. Dulun kapısı kapalıdır. O kapının açık olduğunu ben görürüm. Ayak seslerimden beni tanır, korkar, gelme git der. Ben hemen gözlerine bakarım, gitme kal dediğini anlarım. Ayaklarına bakarım, dulun ayakları çıplaktır, kendini gösterir."
Terden sırılsıklandı Yusuf, olduğu yerde oturdu. Dibe vuran, barlanan soluğunu açmak için suyu ve temiz havayı hayal etti.
"Gene zırvaladın," dedi. "Çoğu kadının ayağı çıplaktır."
Zonguldak'ın bütün çıplak ayaklı kadınları gözlerinin önünde canlandı Recep'in. Meramını anlatamadığını, kimsenin de kendisini anlamadığını düşündü. Yukarıdaki bloğu parça parça indirmek için hafif doğruldu.
Oğlum sen kendi kendine gelin güvey olma diye çıkıştın Asu. Hiçbir dul seni bu yaşta koynuna almaz. Yardım yardım diye sayıklar durursun.
Benim derdim koynuna girme değil.
Ya nedir dedi Mikail?
Ben dulun evine girerim. Yüzümü yüzüne çeviririm. Anlarım onu. Gözlerine bakarım. Bir parça ekmek bir parça da yağ götürürüm. Kandili yoksa kandil götürürüm. Gördüklerimi söylerim. Yalansız söylerim.
Ne söylersin dedi Yusuf.
Gözlerinin içinde kaç renk varsa söylerim. Uyumamışsa söylerim. Yüzünde neresi güzelse söylerim. Üzülme yalnız değilsin derim. Sıkıntılıysa söylerim. Gördüğüm düşleri anlatırım. Neresi hoşuma gitmişse söylerim. Boynu inceyse, beli inceyse söylerim. Avucumu açarım, avucunun içine korum. Bahtıma bak derim. İsterse saçlarını tararım, tel tel örerim. Dul konuşursa ben susarım hemen. Ne anlatırsa anlatsın, dinlerim. Dul boş konuşmaz, yalnızdır. Boş konuşsa da ben işime bakarım.
Ne işiymiş dedi Yusuf.
Dinlerim, seyrime bakarım. Dulun anlattıklarını seyrederim.
Hurşit yeter artık, kapatın bu dul haspa hallerini diyecekti, vazgeçti. Bu tip çenebazlıkların kazmacıları güldürüp canlandırdığını, bu kara cehennemi çekilir hale getirdiğini düşündü.
Ben dullardan bir şey istemem diye sürdürdü Recep.
Ya verirlerse dedi Yusuf.
Soruyu anında cevaplamanın doğru olmadığını düşündü Recep. Kömür bloğunu söktü. Alnından kaşlarına ve gözlerine sızan teri elinin tersiyle sildi.
Sevmem almayı. Dulu rahat ettirirse alırım.
Yani yaşına başına bakmazsın.
Bakmam. Sıkıntısı varsa alırım. Benim anam 10 sene dul kaldı. 10 sene pencereden dışarı baktı, her sesi dinledi. Çirkin dediler anama. Halbuki o duldu. Dulun sıkıntısı kolay değil. Ezgindir, hep bekler, ayaklarına bakar. O da bilir kimse gelmez. Ama bekler. Ben bilirim dulun beklediğini. Giderim, sevindiğini seyrederim. O da beni seyreder. Ben anlarım. Ben anlarsam o da beni anlar. Yeter bu bana.
İşemek için kazmasını bırakıp damardan ayrıldı. Recep'in ayrılmasından bir müddet sonra büyük bir patlama sesi duyuldu. Kazmacılar kazmalarını olduğu yerde bırakarak ana galeriye fırladılar. Derinlerden uğultular geliyordu. Galerinin dip kısmına çöken kömür tozları patlayarak alevlenmişti. Aşağıdan bir grup kazmacıyla koşa koşa gelen Karadağlı Mirko Usta,
"Abey çabuk koşun çıkış kuyusuna!"
diye bağırıyordu. Ana galeri birbirlerini iterek çıkış kuyusuna doğru kaçışan kazmacı ve küfecilerle dolmuştu. Galerilere daha önce yanmaz tozlar dökülmediği, yaygın şistleme ve kireçleme tedbiri uygulanmadığı için kömür tozu bulutu alev sıcaklığında yanabilen gazları açığa çıkararak yangına dönüşüyor, dalga dalga yayılıyordu. Hurşit arkalarda kalarak bağıra bağıra oğlu Hızır'ı aramaya başladı, bulamadı. Dumanın yaklaşmasıyla koşmaya başladı. Galerinin tam ortasında duran direk yüklü bir katırı geçti. Az ileride vagonu gördü, sevindi. Duvara sürtünerek yanından geçti, döndü, baktı, vagonu tanıdı, rahatladı. Oğluyla Harun'un çıkış kuyusuna doğru kaçmış olabileceklerine inandı. Duman yetişmek üzereydi. Çıkış kuyusuna yaklaşmıştı. Yandaki tahta merdivenlerden tırmanmaya başladı. Çıkışa yakın gazın içinde kaldı, bağırdı. Kendisini güçlükle dışarı attı, öksürük nöbetine tutuldu. Öğürdü, pembe köpükler geldi ağzından. Başına toplanan kazmacılar bir kova su döktüler üzerine. Kalabalık gruplar halinde patlamanın nerede nasıl olduğunu, kaç kişinin öldüğünü, kaçının mahsur kaldığını, alev ve duman dalgalarının hızla yayılmasının nedenini, niçinini konuşuyordu. Hurşit uğultuyu fark eder etmez ayağa kalktı. Yamalılar, yarı çıplaklar, kararmış yüzler arasında oğlunu aramaya koyuldu. Çocuk küfecilerin oturduğu yere doğru koşarken Nasuh'la karşılaştı.
''Hızır'ı gördün mü?''
''Ben de sana onu soram.'' dedim.
''Harun nerede?'' diye bağırdı Hurşit. Çarpılmış suratı kan çanağı gözleriyle kalabalığı süzdü. Yusuf'la Mikail'i gördü. ''Hızır nerede Yusuf?''
''Aradım bulamadım.'' diyerek abisine doğru geldi Yusuf. ''Harun'u gördüm. Beni korkutan bir şey söyledi. Katıra ot vermeye gitmiş.'' dedi.
İki eliyle kafasını döve döve kuyuya doğru koştu.
''Oğlum! Uşağım! Kuzum!'' diye bağırıyordu. ''Bekle, kurtarmaya geldim.''
Kardeşler kuyunun ağzında yakaladılar Hurşit'i.
''Dur ağabey, delirdin mi? Ocaklarda yangın var.'' dedi Yusuf.
''Hızır belki bir yerlerdedir. Aramamız lazım.'' diye çıkıştı Mikail ağlamaklı bir sesle. ''Harun, gel buraya.''
Koşarak geldi Harun. Cehennemden çıkmış gibi bir hali vardı. Şaşkın ve üzgündü.
Hızır nerede diye inledi Hurşit oturduğu yerde. Nerede, ne zaman ayrıldı senden? Ne dedi, nereye gitti, çabuk söyle.
Vagonu doldurduk, yola koyulduk. Bana dedi ben yer üstüne çıkacağım. Katıra yeşil ot yolacağım. Ben dedim gitme. Memduh çavuş görür, ikimizi de döver. Katır açtır dedi, dinlemedi gitti. Ben vagonu ocağın çıkışına boşalttım, biraz bekledim, geri döndüm. Galeride tahkimatçı Veli emmi beni çağırdı. Katırın sırtından bir direk düşmüştü. Harun, Harun dedi, belimi incittim, bu direği kaldır, katırın sırtına bağla dedi. Ben bu işi yaparken Hızır geldi geçti. Ekmek torbasını yeşil otla doldurmuştu. Geç kalma, çabuk gel dedim. O gitti, ben işimi bitirdim. Veli emmi yüzüstü yattı, ben sırtını çiğnedim. Sonra vagonuma geldim. Benim gelmemle de gümleme oldu, kaçtık.
Kafasını yumruklayarak acı acı bağırmaya başladı Hurşit. Göz yaşları kömür tozlarının kararttığı yanaklarından iri iri akıp duruyordu. Diğer kardeşler de başlamıştı ağlamaya. Yer altına inmek için yeni bir hamle yaptı Hurşit. Kardeşleri bırakmadılar. Çavuşlar araya girdi. Kuyu ağzından uzaklaştırdılar. Az sonra kalabalığı aralayarak Recep çıka geldi. Belden yukarısı çıplaktı. Yüzünün sol kesimi, elleri yanıklar içindeydi. Ağlıyordu sessiz sessiz. Bir ara sustu, ağlayanları dinledi.
Patlamadan az evvel ben işemeye çıkmıştım diye başladı. Bizim ocaktan epey uzaklaşmıştım. Hızır geldi, yanımdan geçti. Sordum, katıra ot vereceğim dedi. Aşağılara doğru indi. Az sonra da patlama oldu. Hızır'ı kurtarmak için koştum, dumana girdim, alevle karşılaştım. Giremedim, oram buram yandı, canımı güç bela kurtardım.
Kurtarma ekipleri toz ve gaz dalgalarının seyrelmesiyle ocaklara girmeye başladılar. Yanlarında su dolu kovalar, kireç torbaları vardı. Hurşit ekiplerle yer altına inmek isteyince ilkin razı olmadılar. Birkaç ustanın araya girmesiyle isteği kabul oldu. Son hızla yer altına indi. Ana galeride koşmaya başladı. Fırın gibi ısınmıştı her taraf, boş vagonu geçti. Sırtındaki tahkimat direkleriyle galeri yolunu kapatan, odun, kıl ve et kokusu tüten ölü katırın üzerinden atladı. Tavandaki çatlaklarda tahkimat direklerinde alevler vardı hala. Seyrelmiş gaz ve toz tüllerini dalgalandırarak ağlaya ağlaya aşağılara indi. Katırın bulunduğu ocak duman içindeydi. Hızla daldı dumana. Delirmiş bir haldeydi. Her tarafını ter basmıştı. Soluk almakta zorlanıyordu. Kavrulmuş et kokusunda arandı. Katırın pişmiş ölüsüyle karşılaştı. Ölünün hemen arkasındaki karanlığa el attı. ''Hızır!'' diye bağırdı. ''Uşşam!'' Çocuk bacaklarını katırın sağrısına, ellerini ise sırtına dayamış, onu alevden korurcasına öylece katılaşmıştı. Hurşit şaşırtıcı bir hızla oğlunu kucaklayıp galeriye doğru fırladı. Çocuğun pişmiş kızgın etini ellerinde ve gövdesinde dayanılmaz bir acıyla duyumsuyor, acısını koşuya dönüştürüyordu. Tıkanan ciğerlerinin ve saç gibi ısınmış zeminlerde pişen çıplak ayaklarının farkında bile değildi. Kurtarma ekiplerine yaklaşırken yüzü koyun kapaklandı iki rayın arasına. Sırtına ıslak bir mintan geçirerek ekibe katılan Recep, yanmış çocuğu kucaklayıp kaldırdı. İki kişi ise Hurşit'i sırt üstü çevirdi. Kol ve bacaklarından tutarak çıkış kuyusuna doğru taşımaya başladı. Karanlık çöktüğünde ocaklardan 9 yanmış ceset çıkarmışlardı. Kurtarma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Çalışmaları bir Fransız mühendis yönetiyordu. Yatakhanelerde, derme çatma yapılan kulübelerde, ocak girişinde, maden idaresinin, deponun ve dükkanın önünde kümelenen madenciler patlamayı konuşuyorlardı.
Ocaklarda kömür tozlarının çoğaldığını hiç mi görmediler?
Gördüler, isteseler şist döşerlerdi, kireç serperlerdi, ıslatırlardı, o tozları yanmaz hale getirirlerdi. Nerede o namuslu insan? Yok.
Kendileri çalışsalardı yaparlardı.
İçimdeki deli cini dinlesem gider bu idare binasını ateşe veririm.
İngiliz mühendis demiş ki toz setleri yapmamışlar. Anlatsana mümin.
Bana Karadağlı Mirko Usta söyledi. Ocaklarda toz setleri, toz çeperleri yaparlarmış. Bu setler galerilerin üst tarafında kalasların üzerine yerleştirilmiş yanmaz tozlarmış. Hani alevden evvel gelen bir hava darbesi var ya, o darbe bu seti devirirmiş. Deviriş o deviriş. Yanmaz toz bulutu yayılırmış galeriye. Alev bir yandan bir yana geçemezmiş. Tozun yayıldığı yerlerde de sönermiş.
Bu gavat sünepe sürüsünde hiç mi toz yok?
Kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü. Sabaha doğru ölü sayısı 18'e çıktı. Ölüler beyaz kefen bezlerinin içine konularak idare binasının sağ tarafında yan yana yere dizilen tahkimat direklerinin üzerinde sıralandı. Bunlardan iki tanesi küçüklüğüyle dikkati çekiyordu. Birisi 10 yaşındaki Hızır, diğeri ise Zindancılar Köyü'nden Tesviyeci Rıza'nın küfecilik yapan 12 yaşındaki oğlu Kerim'di. Hurşit kardeşleriyle birlikte ölülerin başında bekliyordu. Kanlanmış kömürlü bakışlarını Hızır'ın kefeninde sabitleştirmişti. Oğlunun ölmediğine, kefeninin içinde uyuduğuna inanıyordu. Bir ocak cini onu entarisinin altına almış, gazdan, tozdan ve alevlerden korumuştu. Hızır'ı kefenin içinden çıkarıp hayata döndürüyor, kendisi gidip o küçücük kefene giriyordu. Yanan çıplak ayakları şişmiş, su bağlamıştı. Kardeşlerinin yardımıyla yürüyebiliyordu. Kardeşler ve Recep geceyi uyumadan cesetlerin başında geçirdikleri için bitkinlerdi. Mikail söğüt ağacının dalında kümelenen serçelerin cesetleri seyredişlerinden bir anlam çıkarmaya çalışıyordu. Yusuf Hızır'ın cenazesinin evde yaratacağı çığlık ve ağıtları hayalinde canlandırıyor. Ağlamak istiyor, ağlayamıyordu. Nasuh sol böğrünün üzerine yatmış uyukluyordu. Recep suskundu. Sabah güneşine çevirmişti sırtını. İçinde yükselen ağıtları, torununun ölüsü üzerinde dövüne dövüne ağlayan Zehra'yı dinliyordu. Yüreğini acısıyla pareleyen bir kadına nasıl yardım edilirdi? Martıların çığlıklarla ağıda durduklarını sandı. Ayağa kalktı. Kefenlerin üzerine iğne ile iliştirilen kağıtlara baktı. Her kağıda ölünün adı yazılmıştı. Canı kadar sevdiği kazmacı Manuel hangisiydi acaba? Gökyüzünde yankılanan seslere baktı. Rüzgarın etkisiyle kefenlerden kopup gökyüzüne açılmak istercesine çırpınan bu kağıtlar gökyüzüne yazılmış mektuplar mıydı yoksa? Derin bir iç çekişle yanıklarına dokundu. Kozlu Deresi'ne gitmek, suyun kıyısında doya doya ağlamak geldi içinden. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 63.